bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Tanrı ile Sohbet Alışılmadık Bir Diyalog 2 Neil Donald Walsh Ötesi Yayıncılık 1998 İstanbul Türkçe'ye çeviren Nil Gün 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Elif Aksoy. Bu kitap bir umudun kitabı. Sen, ben, o. Birlikte dünyayı, kendi dünyamızı ve gezegenimizi değiştirebilme gücüne sahip olduğumuzu bilmek ne harikulade, ne heyecan verici bir duygu. Hepimizin içindeki Tanrı, öz, sevgi, bize yaşamamızın ta başından beri hep aynı mesajı veriyor. Birsiniz. Egomuz ise bunun tam zıddını bağıra bağıra söylüyor. Ayrısınız. Egomuzun sesini dinleyerek geldiğimiz durum ortada. Bir de özümüzün minik, ahenkli sesine kulak vermeyi denesek. O zaman her birimiz bir Tanrı ile sohbet kitabı yazabiliriz. Sunuş Tanrı ile Sohbet 1, kitabının kitapçı raflarında yer almasının birinci haftası dolmadan okurlarımızdan telefonlar gelmeye başladı. İkinci kitabın ne zaman çıkacağını soruyorlardı. İlk kitabın kendilerine ne kadar derinden etkilediğini paylaşıyorlar ve ikinci kitabı okumak için sabırsızlandıklarını söylüyorlardı. Keşke okuyabildiğiniz hızda kitabın çevrilmesi mümkün olsa. Tanrı ile Sohbet 2 kitabınızı da okuduktan sonra 3. kitabın ne zaman çıkacağına dair benzer telefonlar alacağımızı biliyoruz. Felsefi bir kitabı okumaktan neden zevk alırız? Bizim içimizde hissettiğimiz duyguları, zihnimizdeki düşünceleri yazı formunda gördüğümüz için ben de yazsaydım bunları yazmak isterdim duygusunu, sanki benim düşüncelerimi dile getirmiş düşüncesini bizde yarattığı için. Ben de nasıl düşündüğüm hakkında yoğunlaşsaydım, herhalde benzer şeyleri ifade ederdim dedirttiği için. Bize yaşamı sorgulattığı için, bize kendimizi sorgulattığı için, bize ilişkilerimizi sorgulattığı için, bize yeni ufuklar açtığı, olabileceğimizin en iyisi olmaya bizi teşvik ettiği için. Bilgimizi ve bilgeliğimizi artırdığı için, bakış açımızı genişleterek yaşamla barışık, mutlu, doyumlu yaşamanın mümkün olduğunu bize gösterdiği ve korkularımızı yenmemize büyük ölçüde destek olduğu için. Bu kitap bir umudun kitabı. Sen, ben, o. Birlikte dünyayı, kendi dünyamızı ve gezegenimizi değiştirebilme gücüne sahip olduğumuzu bilmek ne harikulade, ne heyecan verici bir duygu. Hepimizin içindeki Tanrı, öz, sevgi, bize yaşamımızın ta başından beri hep aynı mesajı veriyor. Birsiniz. Egomuz ise bunun tam zıddını bağıra bağıra söylüyor. Ayrısınız. Egomuzun sesini dinleyerek geldiğimiz durum ortada. Bir de özümüzün minik, ahenkli sesine kulak vermeyi denesek, o zaman her birimiz bir Tanrı ile sohbet kitabı yazabiliriz. Uygulamaya kendimizden ve yakın çevremizden başladığımızda, açığa çıkan harikulade enerjinin kolektif insanlık bilincine nasıl devasa bir etki yapacağını düşünmek bile insanın içini heyecanla doldurmaya, yaşamımızda baş döndürücü hızlı değişimlere neden olmaya yetecektir. Güçlerimizi birleştirerek kuantum dönüşümü yaratacağımızı biliyorum. Kendi yaşamımızda, toplumumuzda, dünyada. Haydi, sevginin kozmik bağlayıcı gücüyle hoşça olun. Nil Gün Samantha, Tara Janelle, Nicholas, Travis, Carus, Tristan, Davin, Dustin, Dylan için. Size verdiğimden çok fazlasını bana verdiniz. İstediğim gibi bir baba olamadım ama bekleyin. Birbirimizle ilişkimiz henüz bitmedi. Bu bir süreç işi. Sonsuzluğun ötesi içinizdedir. Teşekkür. Daima teşekkür listemin başına her şey olanı koymak isterim. Her şeyin kaynağı olduğu gibi bu kitabın da kaynağı her şey olan. Bazılarınız ona Tanrı demeyi seçiyor. Kaynağına isim verdiğiniz önemli değil. O daima sonsuz kaynaktır. İkinci olarak, Tanrı'nın hayat kaynağı olan anne babama teşekkür etmek istiyorum. Birlikte harika bir takım oluşturuyorlardı. Dışarıdan bakanlar bu düşünceme katılmayabilirler. Ama ikisi bunun böyle olduğunu biliyorlardı. Birbirlerine sülük ve zehir diye hitap ediyorlardı. Annem babama sülük diyordu. Babam da annemin karşı koyamadığı zehir olduğunu söylüyordu. Annem anne, olağanüstü bir insandı. Sınırsız şefkate, derin anlayışa ve sonsuz affedişe sahip, sabırlı, bilge ve Tanrı'ya sarsılmaz inancı olan bir kadındı. Ölüm döşeğinde onun yanında olan genç Katolik papazı, annem öldükten sonra titreyerek yanıma geldi. "Tanrım," diye fısıldadı. Beni teselli ediyordu. Buna hiç şaşırmamıştım. Babam Alex, kaba, kırıcı, katı bir insandı. Tanıyanlar özellikle anneme karşı çok gaddar olduğunu söylerdi. Onu yargılamaya hakkım yok. Annem onu yargılamadı ve suçlamadı ki. Son anlarında bile onun hakkında hep iyi şeyler söyledi. Onun örneğini göz ardı ederek daha aşağılara düşmek bana ne kazandırır ki? Babamın, annemin asla gözden kaçırmadığı olumlu birkaç özelliği vardı. İnsan ruhunun şikayet ederek değil, iyi liderlikle değiştirilebileceğine olan inancı çok güçlüydü. Bana aklıma koyduğum her şeyi başarabileceğimi söylerdi. Karısı ve ailesinin son ana kadar kendisine güvenebildiği bir insandı. Bir sadakat abidesiydi. Daima bir görüşü vardı. Başkalarının yenilgiye uğradığı konularda hayır yanıtını asla kabul etmezdi. En zor konularda bile ah hiç de zor değil derdi. Bu mantrayı hayatım boyunca kullandım ve işe yaradı. İkisi arasında kendime güvenimi ve herkese karşı duymam gereken koşulsuz sevgiyi geliştirmek zorundaydım. Ne takım. İlk kitabımda hayatıma büyük katkıda bulunan ailemin diğer üyelerine ve arkadaşlarıma teşekkür ettim. Hala da ediyorum. Şimdi hayatıma ilk kitabımdan sonra giren ve bende büyük iz bırakan iki özel insana da teşekkür etmek istiyorum. Dr. Leo ve Bayan Les Bush. Günlük yaşamda gerçek vericiliğin ne olduğunu ve bunun hayatın en zengin armağanlarından biri olduğunu bana öğrettikleri için. Burada işitmemin gerekli olduğu mesajları bana getiren birçok öğretmene teşekkür etmek istiyorum. Kimi çok yakından, kimi bilinçli olarak olmasa da uzaktan ama matris aracılığıyla bana dokundu. Kolektif bilinç matrisi kaynağından Tanrı ile sohbet materyalinin geldiğini biliyorum. Gerçekte evrende yeni bir düşünce yok. Sadece sonsuz gerçeği yeniden ve yeniden dile getiriyoruz. Bazı kişilere de hayatıma sunduğu armağanlar için teşekkür etmek istiyorum. Ken Keyes Jr. benim de dahil binlerce insanın hayatına dokunduğu için. Şimdi eve döndü. Dr. Robert Mueller. Dünya barışı için yaptığı katkılarla yarım asırdır gezegene umut ve vizyon aşıladı. Dolly Parton. Müziği, tebessümü ve kişiliğiyle bir ülkenin yüreğini ısıttı. Kırık yüreğime mutluluk saldı. Terry Cole Whitaker, bilgeliği, coşkusu ve dürüstlüğüyle bana örnek oldu. Neil Diamond, sanatını ruhunun derinliğinden aldı ve başka ruhların derinliğine ulaştı. Thea Alexander, yazdıklarıyla incitme, gizli çıkar, kıskançlık ve beklenti olmaksızın insan sınırsızlığını uyandırma imkanı gösterdi. Cinsel sevginin doğallığının, güzellik ve saflık olabileceğinin ateşini yeniden yaktı. Robert Rimmer, aynısını yaptı. Warren Spahn, en yüksek standartlara ulaşılarak, her alanda yıkılmayı reddederek, insanın kendisini adayarak başarabileceğini öğretti. Jimmy Carter, uluslararası politikanın, politika yapmadan cesaretle yüreğinin sesini dinleyerek de yapılabileceğini gösterdi. Öylesine taze bir nefesti ki dünya onunla ne yapacağını bilemedi. Shirley MacLaine, zeka ve eğlence endüstrisinin birbirine zıt olmadığını gösterdi. En asgari ortak noktanın üzerine çıkabileceğimizde ısrarcı oldu. Büyüğün küçükle, ağırın hafifle, derinin yüzeyselle birlikte konuşulabileceğini gösterdi. Düşünce pazarında olumlu etkileriyle yapıcılığın ve bilinç boyutunun yükseltilebileceğinin mücadelesini veriyor. Oprah Winfrey, aynısını yapıyor. Steven Spielberg, aynısını yapıyor. George Lucas, aynısını yapıyor. Ron Howard, aynısını yapıyor. Hugh Downs, aynısını yapıyor. ve Roddenberry. Ruhu bizi işitiyor ve tebessüm ediyor. Çünkü kapıyı açtı, kumar oynadı, yol gösterdi, uçurumun kenarında durdu, kimsenin daha önce gitmediği yollarda yürüdü. Bu insanlar hazine, hepimizin olduğu gibi. Ama benlik hazinelerini büyük boyutlarda vermeyi seçtiler, risk aldılar, özel yaşamlarını kaybettiler ve özel dünyalarını gerçek kendilerine verebilmek için feda ettiler. Armağanlarının kabul görüp görmeyeceğini bilmiyorlardı. Yine de verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatım sizinle daha da zenginleşti. Giriş. Bu olağanüstü bir döküman. Tanrı'dan bir mesaj. Tanrı, sosyal, cinsel, eğitimsel, politik, ekonomik ve teolojik devrimin nasıl olacağını bu kitapta öneriyor. Öneriler, bu gezegen üzerinde yaşayanların arzu sınırları içinde yapılıyor. Hepimizin yararına daha iyi bir hayat yaratmayı, bilinci yükseltmeyi, yeni bir dünya aradığımızı, istediğimizi söylüyoruz. Neyi seçersek seçelim, Tanrı bizi yargılamayacak ama bunu seçersek, işte Tanrı yol gösteriyor. Önerilerine kulak asmasak da bizi zorlamayacak, ne şimdi ne de başka bir zamanda. Bu kitaptaki sözleri ilginç, rahatsız edici, mücadeleye davet edici ve ilham verici buldum. İlginç çünkü içime derinden ulaşıyor. Rahatsız edici çünkü beni ve insan türünü rahatsız edici bir biçimde bana gösteriyor. Mücadeleye davet edici çünkü beni cesaret göstermeye kışkırtıyor. Olduğundan daha iyi olmaya, dünyadaki kıskançlığın, cinsel sorunların, ekonomik eşitsizliğin, eğitim aldatmacasının, sosyal adaletsizliğin, politik gizliliğin, güç oyunlarının bir daha asla insan deneyiminin bir parçası olmaması konusunda beni, hepimizi kaynak olmaya davet ediyor. İlham verici çünkü her şeyin mümkün olduğu umudunu bize aşılıyor. Böyle bir dünyayı kurabilir miyiz? Tanrı evet diyor. Yapmamız gereken tek şey bunu yapmayı seçmek. Bu kitap Tanrı ile gerçek bir diyalog. 5 yıldır süregelen ve hala devam eden bir diyalogun 3 kitabının ikincisi. Bu materyalin Tanrı'dan geldiğine inanmayabilirsiniz. İnanmak zorunda değilsiniz. Önemli olan materyalin sizde yeni bir değer, yeni bir farkındalık, yeni bir arzu ve günlük yaşamınızda olumlu bir değişim yaratıp yaratmadığı. Tanrı biliyor ki bir şeyler değişmeli. Böyle gelmiş, böyle gidemeyiz. Tanrı ile Sohbet Üçlemesi bu serinin birinci kitabının Mayıs 1995'te yayınlanmasıyla başladı. Bu kitap özel sorunlarla ilgili konuları kapsadı ve hayatımı değiştirdi. Birçok hayatı da değiştirdi. Birkaç hafta içinde hızla satmaya başladı. İlk yılın sonunda ayda 12 bin adet satıyordu ve satış her ay yükseliyordu. Tabii ki bu kitabın yazarı tanınmamış biri değildi. İşte bu kitabı ilginç ve güçlü kıldı. Bu sürecin bir parçası olduğum için şükrediyorum. Bu süreçte binlerce insan büyük gerçekleri yeniden hatırladı. Çoğu insanın bu çalışmayı yararlı ve değerli bulmasından mutluluk duyuyorum. Başlangıçta korktuğumu bilmenizi isterim. Başkalarının benim deli, büyüklük kompleksi taşıyan ya da halüsinasyon yaşayan biri olduğumu düşünmesinden korkuyordum. Ya da Tanrı'dan geldiğine inandıkları bilgileri uygulamaya gerçekten kalkarlarsa, bundan neden korkuyordum? Basit. Ya yazdığım her şey yanlışsa? Sonra mektuplar gelmeye başladı. Dünyanın her ülkesinden. Artık biliyordum. İçimin derinliğinde biliyordum. Dünyanın işitmeye ihtiyaç duyduğu şey buydu. Ve de doğru zamanda. Tabii ki kendi varoluşumuzun görece deneyimi dışında doğru ve yanlış yok. Kitabın doğru olduğunu biliyorum. Çünkü bu gezegende kim ve ne olduğumuzu söylediğimize göre doğru. Şimdi ikinci kitapta aynı korkuları yeniden yaşıyorum. Bu kitap jeofizik ve jeopolitik konularını, bireysel yaşamımızın daha büyük boyutlarını da kapsıyor. Bu kitabın ortalama okuyucuyu rahatsız eden konulara girdiğini biliyorum ve korkuyorum. Okuduklarınızdan hoşlanmayacağınızdan korkuyorum. Beni bazı konularda yanlış bulacağınızdan korkuyorum. Dalga yaratacağımdan korkuyorum ve yine burada yazılan her şeyin yanlış olabileceğinden korkuyorum. Bu korkularla nasıl baş edeceğimi bilmem gerekir. Yani ilk kitabımı henüz okumadım mı? İşte bu, insanım. Amacım bu kitaplarla insanları sarsmak değil, sadece Tanrı'nın benim sorularıma verdiği yanıtları sizinle paylaşmak istiyorum. Tanrı'ya bunu yapacağıma söz verdim ve sözümden vazgeçemem. Siz de sözünüzden vazgeçemezsiniz. Siz de düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve inançlarınızı sürekli sorgulamaya söz verdiniz. Sürekli gelişmek için kendinizi adadınız. Ancak kendisini geliştirmeye adayan kişi böyle bir kitabı satın alabilir. Galiba bu yolculukta birlikteyiz ve korkulacak bir şey yok. Neysek oyuz. Bunun sonucunda ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Yapmamız gereken tek şey doğru ve dürüst olmamız. Böylece korkacak bir şey olmaz. Galiba hep bildiğim ama şimdi gördüğüm şey sizin ve benim bir elçi olduğumuz. Olmasaydık ne ben bu kitabı yazardım ne de siz okurdunuz. Elçiyiz ve yapacak işimiz var. Öncelikle Tanrı ile sohbet kitaplarında verilen mesajları netçe anlamalıyız. İkinci olarak bu mesajları yaşamımıza uygulayarak entegre etmeliyiz. Üçüncü olarak da bu mesajı diğerlerine taşımalıyız. Gerçeği hayatlarına dokunduğumuz insanlara sade ve özgün bir örnek olarak sunmalıyız. Bu yolculuğa benimle çıkmayı seçtiğiniz için memnunum. Bu yolculuk sizinle daha kolay ve daha zevkli. Bazen rahatsızlık duysak da. İlk kitap gibi değil. Birinci kitap Tanrı'nın kucaklamasıydı. Omuzlara sarılan sıcak bir eldi. İkinci kitap aynı ölçüde sevecen ama sevecenlikle omuzları sarsıyor. Uyanma çağrısı. Bir üst boyuta geçme çağrısı. Daima bir üst boyut var. Bunu biliyorsunuz. Ruhunuz buraya en zengin deneyim için geliyor. En fakir deneyim için değil. En çoğu için, en azı için değil. İstirahat etmenizi istemiyor. Seçim daima sizin. Ruhunuz sizin asla itaatkar, azla yetinen, umursamazlık batağına girmiş olmanızı istemez. Dünyanızda değiştirecek çok şey var. Yaratacağınız çok şey var. Her zaman tırmanılacak yeni bir dağ, keşfedilecek yeni bir alan, fethedilecek yeni bir korku var. Daima daha büyük bir yer, daha büyük bir kavram, daha büyük bir vizyon var. Bu kitap, birinci kitaptan daha rahatsız edici olabilir. Kendinizi rahatsız hissederseniz bu duyguyla kalın. Gemi sallanmaya başlarsa gemiye tutunun ve yeni bir paradigmada yaşamaya başlayın. Daha da iyisi kendi yaşamınızın harikuladeliği ve örneğiyle yeni hayatlar yaratın. Neil Donald Walsh, Ashland, Oregon, Mart 1997. 1. Geldiğiniz için teşekkürler. Burada olduğunuz için teşekkürler. Evet, randevunuza uygun olarak buradasınız. Ama gelmeyebilirdiniz. Gelmemeye karar verebilirdiniz. Oysa bu saatte, bu yerde, burada olmayı seçtiniz ve kitap şu anda elinizde. Teşekkür ederim. Belki neden ve niçin olduğunu bilmeksizin bilinçaltınızın yönlendirmesiyle bu kitabı seçtiniz. Tüm bunlar size bir gizem gibi geliyorsa biraz açıklama gerekebilir. Öncelikle bu kitabın size, hayatınıza en uygun ve mükemmel bir zamanlamayla ulaştığına dikkat edin. Belki şu anda bunun farkında olmayabilirsiniz. Ama sizi bekleyen deneyimleri yaşadığınızda kesinlikle bileceksiniz. Her şey daima kendi mükemmel zamanına göre olur. Bu kitabın yaşamınıza girmesi de öyle. Çok uzun zamandır aradığınız ve boşluğunu hissettiğiniz şeyle şu anda karşı karşıyasınız. Şu anda bazılarınız ilk kez, bazılarınız ise bir kez daha Tanrı ile gerçek bir bağlantı halindesiniz. Bir ilişki yaşıyorsunuz, gerçek bir ilişki. Tanrı, sizinle benim aracılığımla gerçek anlamda sohbet edecek. Bu sözleri birkaç yıl önce söyleyemezdim. Şimdi söyleyebiliyorum. Çünkü zaten Tanrı ile sohbeti gerçekleştirdiğim için bunun mümkün olduğunu biliyorum. Bu sadece mümkün değil, her zaman, her an gerçekleşebilen bir ilişki. Şimdi, burada, şu anda olduğu gibi. Bunu anlamanız önemli. Çünkü siz de bunun olmasına katkıda bulundunuz. Tıpkı şu anda kitabın elinizde olmasına neden olduğunuz gibi. Her birimiz yaşamımızdaki her olayın yaratıcısıyız. Her birimiz büyük yaratıcı ile birlikte bizi bu olaylara yönlendiren koşulların yaratıcısıyız. Tanrı ile ilk konuşma deneyimimi 1992-1993 yıllarında yaşadım. Tanrı'ya kızgın bir mektup yazmıştım. Ona yaşamımın neden zor bir mücadele ve başarısızlık abidesi olduğunu sormuştum. Romantik ilişkilerimden işime, çocuklarımla ilişkilerimden sağlığıma kadar her şeyde yalnızca sıkıntı ve başarısızlık yaşamaktan bıkmıştım. Tanrı'ya yazdığım mektupta neden böyle olduğunun ve yaşamı yoluna sokmak için ne yapmam gerektiğinin yanıtını bilmeyi talep ediyordum. Mektubuma yanıt geldiğinde şaşırdım. Nasıl yanıtladığı ve yanıtların ne olduğu 1995 Mayıs'ında Tanrı ile Sohbet 1 başlığıyla bir kitap olarak yayınlandı. Kitabı belki birilerinden işittiniz, belki de okudunuz. Eğer ilk kitabı henüz okumadıysanız en yakın zamanda okuyacağınızı umut ediyorum. Çünkü birinci kitap hem diyaloğun nasıl başladığı hem de özel yaşamımızla ilgili sorulara detaylı yanıtları içeriyor. Para, sevgi, seks, tanrı, sağlık, hastalık, beslenme, ilişkiler, doğru meslek gibi günlük yaşamımızla ilgili birçok konuyu ele alıyor. Eğer bu dönemde Tanrı'dan dünya için bir armağan vermesini isteseydim, bu birinci kitapta yer alan bilgiler olurdu. Siz daha sormadan yanıtı verdim sözüne uygun olarak Tanrı bu dileğimi gerçekleştirdi. Bu kitabı okuduktan sonra, hatta bitirmeden önce, birinci kitabı okumanızı umut ediyorum. Her şey bir seçimdir. Tıpkı saf seçimin şu anda sizi bu sözlere yönlendirdiği gibi. Tıpkı saf seçimin yaşadığınız her deneyimi yarattığı gibi. Bu anlayış birinci kitapta detaylı olarak anlatıldı. İkinci kitabın bu ilk paragrafları biraz sonra okuyacağınız bilgilere ışık tutması için Mart 1996'da yazıldı. Birinci kitapta olduğu gibi bilgiler çok basit bir yolla geldi. Boş bir kağıda sorumu yazdım. Aklıma gelen ilk soruyu. Sorumu yazmayı bitirmeden yanıt zihnimde şekilleniyordu. Sanki biri kulağıma fısıldıyormuş gibi ben de dikte edilenleri not alıyordum. Giriş bölümü dışında bu kitapta yer alan tüm bilgiler 1993 baharından itibaren bir yılı aşkın bir sürede kağıda döküldü. Şimdi size aynen benden çıktığı ve bana sunulduğu gibi size sunmak istiyorum. 1993 yılının Paskalya Pazarı. Randevuma sadık kalarak buradayım. Defterim önümde, kalemim elimde, yazmaya hazırım. Tanrı'nın bana bu tarihte hazır olmamı söylediğini sizinle paylaşmalıyım. Randevumuz var. Bugün ikinci kitaba başlıyoruz. Tanrı, ben ve siz. Birlikte deneyimleyeceğimiz üçlemenin ikincisine bugün başlıyoruz. Henüz bu kitapta neler söyleyeceğimi, hatta hangi spesifik konulara gireceğimizi bilmiyorum. Çünkü bu kitap için kafamda bir plan yok. Olamaz. Kitapta yer alacak konulara ben karar vermiyorum. Tanrı veriyor. 1992 yılının Paskalya'sında, geçen yıl bugün, Tanrı benimle bir diyalog başlattı. Biliyorum, bu saçma geliyor ama öyle oldu. Bir süre önce diyalog sona erdi. Biraz dinlenmem gerektiği söylendi. Ve bugün diyaloğa yeniden başlayacağım konusunda randevum olduğu da bildirildi. Sizin de randevunuz var. Şu anda randevunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Bu kitabın yalnızca benim için yazılmadığını, benim aracılığımla size de yazıldığını kesinlikle biliyorum. Siz de uzun zamandır Tanrı'yı arıyor ve Tanrı'yı işitmek istiyordunuz. Tıpkı benim gibi. Bugün Tanrı'yı birlikte bulacağız. Tanrı'yı bulmanın daima en iyi yolu birlikte. Tanrı'yı asla ayrılıkla bulamayız. Bunu iki anlamda söylüyorum. Birbirimizden ayrı olduğumuzu düşündüğümüz sürece Tanrı'yı bulamayız. Tanrı'dan ayrı olmadığımızı bilmenin ilk adımı birbirimizden ayrı olmadığımızı bilmektir. Hepimizin bir olduğunu bilene ve hissedene kadar Tanrı'yla da bir olduğumuzu bilemeyiz ve hissedemeyiz. Tanrı asla bizden ayrı değil. Yalnızca biz Tanrı'dan ayrı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yaygın bir yanlış inanç. Birbirimizden ayrı olduğumuzu düşünmekte. Tanrı'yı bulmanın en çabuk yolunun birbirimizi bulmak olduğunu keşfettim. Birbirimizden saklanmaya son vermek, kendimizden saklanmaya son vermektir. Saklanmaya son vermenin en çabuk yolu gerçeği söylemektir. Herkese, her zaman. Şimdi gerçeği söylemeye başla ve hiç durma. Kendine kendin hakkında gerçeği söylemeye başla. Sonra başkası hakkında gerçeği kendine söyle. Sonra kendi hakkındaki gerçeği başkasına söyle. Sonra başkası hakkındaki gerçeği başkasına söyle. Sonunda herkese her şey hakkındaki gerçeği söyle.